Ayrım 28, sayfa 301. Son eser, James Clayball. Geri dönüp bir kulübenin altına attılar kendilerini. Yere yapışıp karanlıkta beklediler. Çeneleri toprağa değiyordu. Kızgın fısıltılar duyuldu. Şu tarafa gittiler. Kahrolası polislerden önce yakalamalıyız onları. Kral Allah kahretsin, tüm kamp peşimizde diye söylendi. Peter Marlowe çaresizlik içinde parayı buraya gömelim dedi. Şimdilik kurtulmuş oluruz. Çok tehlikeli, her an bulabilirler. Allah kahretsin, her şey yolunda gidiyordu. Namussuz Timsen yarı yolda bıraktı bizi. Kral üzerindeki tozları silkeledi. Hazır mısın? Ne tarafa? Kral karşılık vermedi. Kulübenin yanından emekleyerek ilerledi. Peter Marlowe da sesini çıkarmadan onu izledi. Kral yolu hızla geçip kendini telin yanındaki hendeğe attı. Hendeğin içinden Amerikan kulübesinin hizasına dek ilerledi. Sonra soluk soluğa sırtını hendeğin duvarına dayayıp durdu. Çevrelerinde fısıltılardan oluşan bir cehennem kaynıyordu. Çevrelerinde ve üstlerinde. Ne oluyor? Kral Marlowe ile kaçıyor. Yanlarında da binlerce dolar varmış. Yok be. Haydi çabuk. Belki yakalarız. Gel. Parayı alalım. Ve Gray'e raporlar geliyordu. Smedley Taylor'a da. Tabii Timsen'e de. Ve Timsen durmadan küfrediyordu. Gray'in ya da Smedley Taylor'ın adamları ele geçirmeden onları bulması gerekiyordu. Bu yüzden adamlarına hırlayıp durmuştu Timsen. Bulun o parayı. Smedley Taylor'ın adamları çevreyi kolluyor, bekliyorlardı. Timsen'in Avustralyalıları da öyle. Hepsinin de aklı karışmıştı. Ne yana gitmişlerdi, nereyi aramalıydı? Ve Gray bekliyordu. İki kaçağın her yönden sarılmış olduklarını biliyordu. Zaman da kalmamıştı önlerinde. Yakalanmaları an meselesiydi. Gray onları yakalayacağını biliyordu. Yakaladığı zaman da para üstlerinde olacaktı. Parayı atmış olamazlardı, cesaret edemezlerdi, biliyordu. Ve çok para vardı üstlerinde. Ama Gray'in, Smedley Taylor'ın adamları ya da Timsen'in Avustralyalılarından haberi yoktu. Peter Marlowe başını dikkatle çukurdan çıkarıp çevresini kolaçan etti. Bak diye fısıldadı. Kral gözleri kısılmış dikkatle çevresini süzdü. Bir yığın hayalet dolaşıyordu sanki ortalıkta. Arıyorlar, bakınıyorlar, eşeleniyorlardı. Kral başını öteki yana çevirdi, telin gerisine. Orman karanlıkların içinde daha da karanlıktı. Telin öte yanında, bu yanında olduğu kadar olmasa bile bir sürü nöbetçi vardı. Ama bu yanında askeri polislere ek olarak nöbetçiler ve kampın yarısı onlar için tehlikeliydi. Tamam dedi kendi kendine, son plan, at ve kurtul planı. Aceleyle burada dedi, gömleğinden paraları çıkarıp Peter Marlowe'un ceplerine tıkıştırdı. Teli geçeceksin, seni korurum, tek şansımız bu. Tanrım, asla yapamam bunu, nöbetçi vurur beni. Haydi, tek şansımız bu. Yapamam, asla yapamam. Geçer geçmez göm parayı ve hemen geri dön, seni koruyacağım. Allah kahretsin, yapmak zorundasın. Tanrı aşkına, öldürürler beni, 50 metre bile yok nöbetçiyle aramızda diye inledi Peter Marlowe. Vazgeçmek gerekiyor. Dehşet içinde bir kaçış noktası arar gibi çevresine bakındı. Çukurun içinde dönerken kolunu unutmuştu, duvara çarpınca acıyla in dedi. Kral heyecanla fısıldadı, sen parayı kurtar, ben de kolunu kurtarırım. Ne yaparsın? Duydun ne dediğimi, haydi. Ama sen nasıl? Kral sertçe kesti, haydi dedim, eğer parayı kurtarabilirsen. Peter Marlowe bir an kralın gözlerinin içine baktı, sonra çukurdan çıkıp tele koştu, altından geçti. Her an ensesine bir kurşun yemeyi bekleyerek. Peter Marlowe'un teli geçmeye başladığını görür görmez kral çukurdan çıktı, patikada yürümeye başladı. Sonra isteyerek sendeledi, yüzünün üstüne tozlara gömüldü. Telin gerisindeki nöbetçi halini görüp kahkahayı basmıştı. Tekrar göreviyle ilgilendiği zaman karanlıklarda bir gölge gördü ancak, bir hayvan. Asla insan olamazdı zaten. Peter Marlowe yere yapışmıştı. Topraktan bir parça olmuştu sanki. Soluğunu tutup bekledi. Nöbetçi yakınlaştı. Sonra ayağı Peter Marlowe'un 20 santim kadar yakınına bastı. Öteki ayağı onun bir adım önüne, öteki onun önüne. Derken nöbetçi 5 adım ilerlemişti. 10 adım, 15 adım, 20 adım, 50 adım gitmişti. Peter Marlowe kurtulmuştu. Kalbi yine eskisi gibi atmaya başladı. Oturması gerekiyordu. Kalbini, kendini, kolunu dinlendirmek için, yeniden sahip olacağı kolunu. Hiç olmazsa böyle bir umudu vardı. Kral öyle demişti. Böylece toprağa yapışıp yatarak dua etti. Hayatı için, kuvvetli olmak için, kral için dua etti. Kral Peter Marlowe'un ormana vardığına emin olunca rahatlamıştı. Ayağa kalktı, üstünü silkelemeye başladı. Gray bir askeri polisle birlikte hemen arkasındaydı. ''Olduğun yerde kal!'' ''Kim? Ben mi?'' Kral karanlığın içinde Gray'i yeni tanımış gibi yaptı. ''Oo, siz misiniz?'' ''İyi akşamlar yüzbaşı Gray.'' Askeri polisin kolunu tutan elini silkeledi. ''Çek elini üstümden.'' Gray kovalamacadan toza bulanmış, suratı kir içinde kalmıştı. ''Tutuklusunuz.'' dedi. ''Neden yüzbaşı?'' ''Ara onu çavuş.'' Kral soğukkanlılıkla kabul etti. Para üzerinde olmadığına göre Gray'in yapabileceği bir şey yoktu, hiçbir şey. ''Asker bir şey yok efendim.'' dedi. ''Çukuru da ara.'' Sonra krala ''Marlowe nerede?'' diye sordu. Kral boş boş baktı. ''Kim?'' Gray bağırdı. ''Marlowe. Üzerinde para yok. Marlowe da ortada yok.'' Kral çok nazikti. Herhalde yürüyüşe çıkmıştır efendim. Kral düşünüyordu. Tehlike tümüyle geçmemişti. Bunu hissediyordu. Hapishane duvarı gerisinde bir takım hayaletler belirip belirip kayboluyorlardı. Onu izliyorlardı. Gray parayı ne yaptınız diye soruyordu. Ne parası? Elmasın satışından alınan para. Ne elması efendim? Gray o an için yenik olduğunu biliyordu. Marlowe'u üzerinde parayla bulamazsa yenilmişti. Öyle olsun piç herif diye düşündü Gray. Öyle olsun bakalım. Şimdilik bırakıyorum seni ama izleyeceğim. Ve sen beni Marlowe'a götüreceksin. Gray şimdilik bu kadar dedi. Şimdilik bizi atlattın ama dahası var. Kral kendi kendine kahkahalar atarak kulübesine doğru yürüdü. Seni Peter'a götüreceğimi sanıyorsun değil mi Gray? Akıllıyım sanıyorsun ama Allah'ın cezası bir aptalsın işte. Kulübenin içinde Max ile Tex'i buldu. İkisi de terliyorlardı heyecanla. Max ne oldu diye sordu. Bir şey yok Max. Gidip Tim seni bulur musun? Pencerenin altında beklemesini söyle. Oradan konuşacağım onunla. Kulübeye gelmesin. Gray hala peşimizde. Tamam. Kral kendine bir kahve koydu. Aklı hep aynı şeyle meşguldü. Değiş tokuşu nasıl yapmalı? Nerede yapmalı? Tim seni ne yapmalı? Peter'ı Gray'den nasıl korumalı? Benim istediğin ortak. Kral pencere tarafına hiç bakmadı. Yüzü kulübenin içine dönük oturmaya devam etti. Amerikalılar mesajı anlamışlardı. Yavaş yavaş kulübeden çıktılar. Dino'nun en son olarak çıkışına baktı. Çarpık gülümsemesine karşılık o da gülümsedi. Kahve ile meşgul görünerek Timsen diye seslendi. Evet ortak, senin o kahrolası gırtlağını kesmeliyim. ''Benim suçum değil ahbap. Bazı şeyler aksadı.'' ''Ya, hem elması hem de parayı istedin.'' Timsen güldü. ''Denemekten zarar çıkmaz be dostum. Söz veriyorum, bir daha olmayacak.'' ''Haklısın, Allah kahretsin.'' Kral hoşlanıyordu Timsen'den, sıkı herifti. ''Kazanacağı şey bu kadar büyük olursa denemekten zarar çıkmaz da elbette. Üstelik Timsen'e ihtiyacı da vardı.'' ''Değiş tokuşu gündüz yapacağız.'' dedi. ''O zaman karanlık işler olamaz. Ne zaman olacağını haber veririm sana.'' ''Oldu abla, Pomi nerede?'' ''Ne Pomisi?'' ''Boşver.'' güldü Timsen. ''Yarın görüşürüz.'' Kral kahvesini içti ve Max'i çağırıp kapıda nöbet tutmasını söyledi. Dikkatle pencereden dışarı atladı, gölgelere karıştı. Dikkatli adımları hapishaneye yönelmişti. İzlenmemiş olmasına da dikkat ediyordu ama çok değil. Gray'in peşinde olduğunu anlayınca kendi kendine güldü. Kulübelerin arasında şaşırtıcı zigzaklar çizerek ilerledi Gray de peşinden. Kral onu önce hapishanenin kapısından geçirdi, sonra hücre bloklarına kadar götürdü. Dördüncü kata ağır ağır çıktı, kapısı açık olan hücreye girdi. 10 dakika kadar içeride kaldı. Her 15 dakikada bir kafasını dışarı çıkarıp bakarak beklemek üzere kapıyı araladı. Tex gelene dek bu böylece sürüp gitti. Tex her şey yolunda dedi. İyi. Peter sapasağlam geri döndüğüne göre oyunu sürdürmenin anlamı yoktu. Bu yüzden hemen kulübeye döndü. Peter Marlowe'a göz kırptı. Nerelerdeydin? Ne yapıyorsun diye bir bakayım dedim. Biraz java ister misin? Teşekkürler. Gray kapıda duruyordu, hiçbir şey söylemedi, yalnız baktı. Peter Marlowe'un üzerinde yalnız peştemalı vardı. Peştemalın da cebi olmazdı tabii, kol bandı da tam yerindeydi. Peter Marlowe fincanı dudaklarına götürüp kahveden ilk yudumu alacağı zaman gözleri Gray'deydi. Ama Gray hiçbir şey söylemeden arkasını döndü, karanlığa dalıp kayboldu. Peter Marlowe o zaman telaşla kalktı, artık dönsem iyi olacak. Seninle gurur duyuyorum Peter. Söylediğinde samimiydin değil mi? Elbette. Teşekkürler. O gece kralı yeni bir sorun rahatsız ediyordu. Yapacağını söylediği şeyi nasıl yapacaktı? 18. Bölüm. Larkin Avustralyalıların kulübesine doğru yürürken derin bir kaygı içindeydi. Peter Marlowe için endişeliydi. Kolu her zamankinden çok rahatsız ediyordu onu. Yeni açılmış bir yara gibi ağrıyor, büyük acı çektiriyordu. İhtiyar Mac için de kaygılanıyordu. Bir gece önce uykusunda konuşmuş, haykırmıştı Mac. Betty için de endişe ediyordu. Geçen birkaç gece karma karışık kötü düşler görmüştü. Betty yatakta bir başka adamla o karşılarına geçmiş seyrediyor. Larkin kulübeye girip yataktaki Townsend'e yaklaştı. Townsend'in gözleri şişmiş, mosmor olmuştu. Suratı yara bere içindeydi. Göğsünde de ezikler, çürükler vardı. Konuşmak için ağzını açtığı zaman dişinin olması gereken yerde kanlı bir boşluk gördü Larkin. "Kim yaptı bunu Townsend?"
Tavsen bilmiyorum diye fısıldadı. Saldırıya uğradım.
Neden? Gözyaşları yaralı bereli suratından aşağı süzüldü.
Yok ki bir şey. Sebep ben bilmiyorum.
Yalnızız Tavsen. Söyle kim yaptı?
Bilmiyorum.
Tavsen'in kuruyup çatlamış dudakları arasından engelleyemediği bir hıçkırık koptu.
Oh Tanrım, çok canım acıyor, çok acıyor.
Neden saldırdılar sana?
Ben... Townsend elmas bendeydi diye bağırmak istedi.
Elmas bendeydi. Bağırıp ondan elması çalan piçleri yakalamak için albaydan yardım istemek geldi içinden. Ama elmastan söz edemezdi albaya. Çünkü o zaman albay elması nereden bulduğunu soracaktı. O da Gerbil'den söz etmek zorunda kalacaktı. O zaman da Gerbil hakkında sorular çıkacaktı ortaya.
Gerbil gerçekten intihar mı etti?
O zaman belki de ölümünün intihar olmadığını söyleyeceklerdi. Belki de cinayet olduğunu tahmin edeceklerdi. Ama hiç olmazsa Townsend biliyordu böyle olmadığını ya da böyle olmadığını kuvvetle hissediyordu.
Kim bilir, belki de biri elması çalmak için öldürmüştü Gerbil'i ama isteğine ulaşamamıştı.
Çünkü o gece Gerbil ransasından uzaklaştığı zaman elmas yüzüğün çarşafın altındaki kabarıklığını görmüştüm ben. Aldığım gibi kendimi gecenin karanlığına atıverdim. Kim kanıtlayabilir? Ve Gerbil da o gece intihar ediverdi. Bu yüzden de yüzük hakkında olay çıkaran olmadı. Bunu bilmesem Gerbil'i ben öldürmüş olabilirdim. Belki yine öyledir. Taşı çalarak öldürmüşümdür belki onu. Belki taşın çalınması Gerbil için son darbe olmuştur. Bardağı taşıran son damla olmuştur. Kampın yiyeceğini çaldığı için birlikten atılması, sonra elmasının çalınması. Zavallı herif bu yüzden kendini öldürmüştür. Ama insanın bir elması varken hırsızlık yapmasının, yiyecek çalmasının hiç anlamı yoktu gerçekten. Bunun dışında Gerbil'in ölümüne benim neden olduğumu düşündükçe vicdan azabından çıldıracak gibi oluyorum. Elması çaldığım için kendimi lanetliyorum. Bu hırsızlığı yapalı beri rahatım huzurum kalmadı. Ve şimdi biri benden çaldı onu diye mutluyum, çok memnunum.
Townsend hıçkırarak bilmiyorum dedi.
Larkin çabalamanın hiçbir anlamı olmadığını görünce onu acısıyla baş başa bıraktı. Kulübenin basamaklarından aşağı inerken az kalsın Rahip Donovan ile çarpışıyordu. Rahip Donovan Larkin'in arkasından baktı, sonra Townsend'in yanına girdi. Townsend Katolik değildi ama artık Tanrı'nın çocukları arasında ayrım yapmıyordu Rahip Donovan. Hepsi Tanrı'nın evlatlarıydı. Ama sık sık düşünüyordu, hepsi mi? Tanrı'nın çocukları böyle şeyler yapabilirler miydi?
Öğleden sonra rüzgar ve yağmur birlikte geldiler. Kısa zamanda her şey ve herkes ıslanmıştı. Yağmur durdu ama rüzgar devam etti. Rüzgar yaprakları koparıp kampın her köşesinde çevirdi. Sonra rüzgar da durdu. Kamp güneşli, sıcak, sinekler arasındaki yaşamına döndü. Peter Marlowe tepeciğin üzerinde durup dinlenmeden dolaşıyordu. Bacakları ve ayakları çamura batmıştı. Fırtınanın çevresinde cirit atmasına izin verdiği için böyle olmuştu. Istırap verici ağrıdan onu fırtınanın kurtarabileceğini ummuştu ama etkilememişti rüzgar ve yağmur onu. Kralın penceresi önünde durup içeri baktı. Kral yatağından kalkarken selamladı onu. "Nasılsın Peter dostum?" Peter Marlowe tahta sıraya oturdu. "Feci," dedi. "Kolum beni öldürüyor." Acıydı gülüşü. "İnanma, şaka," diye ekledi. "Al bir sigara yak." Kral yaktı Peter Marlowe'un sigarasını. "Evet," dedi kral kendi kendine. "İz üzerindesin. İngiliz çabuk öğreniyor her şeyi, çok çabuk. Ya da ben öyle düşünüyorum. Bakalım, alışverişi yarın tamamlıyoruz," dedi. "Parayı bu gece alabilirsin, seni korurum." Ama Peter Marlowe duymadı onu. Kolu ateş gibi yanarken beyninde tek bir sözcük çınlıyordu. Kesilmek. Testerinin gıcırdadığını, kolunun kesildiğini şimdiden hissedebiliyordu. Kemik tozları sıçrıyordu ortada, titredi. "Ya bu ne olacak?" diye mırıldandı. Bakışlarını kolundan kaldırdı. "Gerçekten bir şeyler yapabilecek misin?" Kral kendi kendine, "işte görüyorsun," dedi. "Haklıymışsın. Paranın nerede olduğunu yalnız Pete biliyor. Ama o da tedaviyle ilgili kesin bir şey yapmazsan almayacak parayı. Tedavi olmazsa para da yok. Para olmazsa satış da olmaz. Satış olmazsa kurtuluş da olmaz. Ama eğer Pete kendini tehlikeye atmasaydı, ikimiz de para alamayacağımız gibi çoktan hapishaneyi boylamıştık. Pete getirmişti şansı onlara. Şimdiye kadar görmediği kadar iyi bir işti bu. Bunlar bir yana, Pete başkaydı, iyi bir herifti o. Sam amcaya bırak onu." "Kim?" "Sam amca." Kral şaşkın baktı. "Amerika'nın simgesi, biliyorsun." "Oh, bağışla. Ben bugün, ben sadece..." Büyük bir asabiyet içindeydi Peter Marlowe. "Hadi git sen. Ranzana yat, dinlen, gerisini bana bırak." Peter Marlowe huzursuzca kalktı. Kafasını salladı, hafifçe çıkıp gitti. Kral acı acı, "Tanrı aşkına," dedi kendi kendine, "onu yaya bırakacağımı mı sanıyor? Bana büyük bir kasık atmadıkça ona böyle bir şey yapar mıyım?" "Tanrı aşkına Peter, yapma. Elbette yardım edeceğim, elbette. Benden beklemiyorsun bunu ama yapacağım. Allah kahretsin, arkadaşımsın sen." "Hey Max." "Evet." "Timsen'e söyle yarın bana gelsin." "Tamam patron." Kral sırt üstü uzandı yatağa. Şafaktan hemen önceydi. Tatlı, rahat bir uykudaydı. Kral sonra dikkatli, hafif bir ses rüyasını bozdu. Hemen uyandı ve pencereden dışarı baktı. O zaman şafağın gölgelikleri içinde durmuş bakan bir adam gördü. Daha önce hiç görmemiş olduğu bir adam. "Evet, satın almak isteyeceğim bir şey var bende." İfadesiz, vahşi bir sesi vardı adamın. "Kimsin sen?" Cevap olarak adam sıkılı, tırnakları kırılmış, kararmış yumruğunu açtı. Elmas yüzük avucundaydı. "Hiç beklemeden fiyatı 10.000, acele bir satış olacak," dedi. Kral uzanıp yüzüğü almak isteyince parmakları üzerine kapandı, yumruğunu geri çekti. "Yarın gece." Adam dişsiz dişsiz gülümsedi. "Gerçek bu, hiç korkma."
"Sahibi misin?"
"Şimdi ben de, öyle değil mi?"
"İş iştir, saat kaçtı?"
"Bekle, ortalıkta pislik olmayınca görürüz seni."
Ve adam göründüğü gibi ansızın kayboluverdi.
Kral rahatça yerleşti yatağın çukuruna, keyifli. "Zavallı Timsen," dedi kendi kendine. "Zavallı orospu çocuğu," kıçının üzerine oturuverdi. "Yüzüğü yarı fiyata almış olacağım."
"Timsen, günaydın ahbap," dedi. "Beni mi istedin?"
Kral gözlerini açtı, geniş esnemesini eliyle örttü. Timsen kulübeyi baştan başa geçip yanına geldi. "Selam." Bacaklarını yataktan aşağı indirip lüks bir biçimde gerindi. "Yoruldun bugün. Çok heyecanlıydı. Bir yumurta ister misin?"
"İyi fikir."
"Keyfine bak." Kral konuksever olacak kadar zengindi. "Gelelim işimize. Alışverişi bugün öğleden sonra bitiriyoruz."
"Ih." Timsen başını salladı. "Bugün değil, yarın."
Kral gülmemek için kendini zor tuttu. Timsen o zaman ortalık yatışacak diyordu. Duydum ki Gray de kendini hastaneden dışarı atmış. Burayı gözetleyecektir.
Timsen konuyu ciddiyetle ele alır gibi konuşuyordu. Dikkatli olmamız gerekir. Sen ve ben artık aksamalar olmasını istemiyorum. Senin için de dikkat etmek zorundayım. Dost olduğumuzu unutma.
Kral düş kırıklığına uğramış gibi göründü.
Boş ver yarına. Bugün öğleden sonra bitirelim şu işi.
Sonra içinden kahkahalarla gülerek Timsen'in ne kadar dikkatli davranılması gerektiğini anlatışını dinledi.
Sahibi korkuyor. Dün gece dayak bile yedi. Zavallıyı ben ve adamlarım kurtardık.
Böylece kral Timsen'in içinin kan ağladığını iyice biliyordu artık. Çünkü elması elinden kaçırmıştı. Zaman kazanmaya çalışıyordu Timsen.
Kral kendi kendine Avustralyalıların elması çalanı bulmak için ortalığı hallaç pamuğu gibi attıklarına eminim dedi. Eğer onu bulurlarsa herifin yerinde olmak istemem. Bu yüzden ikna olmuş gibi göründü. Eğer Timsen adamı bulabilirse anlaşmanın geçerliliğini kabul edecekti.
Kral razı oldu, başını salladı. Pekala öyle olsun dedi.
Haklı olduğunu umarım. Yarın yapıyoruz.
Bir sigara yaktı yeniden, sonra oyunu sürdürerek bir laf attı ortaya.
Bu sıcak gecelerde benim oğlanlar zor uyuyorlar. En aşağı 4'ü ayakta her gece.
Timsen tehdidi anlamıştı ama aklında başka şeyler vardı. Tanrı aşkına kim saldırdı Townsend'e? Adamlarının hırsızı çabuk bulmaları için dua ediyordu. Adamlar ellerinde elmasla krala gitmeden önce bulmaları gerekliydi onları. Yoksa Timsen hava alacağını iyi biliyordu.
Nasıl olduğunu biliyorum. Benim çocuklar da aynı durumda. Neyse ki eski dostum Townsend'e çok yakınız.
Aptal herif, nasıl olur da insan elinden elması bu kadar ucuza kaptırır?
Bugünlerde insan çok dikkatli olmalı.
28. ayrımın sonu. Sayfa 312.